Abi bir diğer ileri demokrasi ülkesinde de X ofislerini kapatmaya karar vermiş. Kendi çalışanların iyiliği için. Ne diyorsun bu konuda?
Hangi ileri demokrasi diyorum Meriç?
Aha pardon ismini vermeyi unuttum. Brezilya tabii ki.
Brezilya'da bir yüksek mahkeme hakimi varmış. Bizdeki anayasa mahkemesi gibi düşünebilirsin abi.
Yani bağımlı.
İleri demokrasi.
Pardon, bağımsız. Bağımlı olsaydı böyle olmazdı.
Aynen, bağımsız ileri demokrasideki bir yüksek mahkeme hakimi. Alexander de Moraes. Bu hakim X'in hani hukuki temsilcilerine sansür emirleri iletiyormuş ve bu sansür emirlerini yerine getirmedikleri için de gizlice tutuklamakla tehdit etmiş X'in yaptığı açıklamaya göre ve demişler ki hani çalışanlarımızın iyiliği için Brezilya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Ama bu şu demek değil, Brezilya'daki kullanıcılar bundan sonra X'e erişemeyecek demek değil. Bunu şöyle düşünebiliriz. Nasıl ki Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir hukuki temsilcisi bulundurması zorunluysa Brezilya'da da ve büyük ülkelerde de öyle şeyler var. Sadece bir temsilcisi olmayacak. Ama ileride Brezilya erişime kapatırsa o bambaşka bir şey. X bir tane de mesaj vermiş kullanıcılarına. Ya demokrasiyi ya da Alexander de Moraes'i seçme zamanı şimdi demiş.
Sen X'e bak ya milletin iç işlerine karışıyor ha. Ya millet bu seçim yapmış 2-3 sene önce. Yapmış bu millet seçimini. Seçmiş seçeceğini. Ya sen önce ana sayfamda gezinen pornoları ya şey yap engelle. Ben her gün 15-20 dakika harcamak zorunda mıyım ya bunlara?
Dilerken bile şöyle bir dilin sürçtü. Hani çok istekli misin emin olamadım ama.
Ya oraları karıştırma ya ama yani insan içinde de Twitter'a girebileyim ya. Çünkü o videoda durduğu gibi durmuyor sonra öyle. 2 dakikalık video oluyorsa da 20 dakika o video gidiyor bir sürü videolara gidiyor sonra. Ya bunlar önce bunları bir engelle de sonra Brezilya'nın iç işlerine karışsan milletine halkına şey yap.
Neyi beğendiğini görmeyi kaldırdı Elon Musk da. Yanlışlıkla bir beğeni falan giderse insanlar göremiyor.
O çok güzel bir hizmet. Ben şeyden korkuyorum. Yani şimdi tabii o beğeni olayı kalktıktan sonra ben bütün o kara mizah şeylerini çok fena beğenmeye başladım. Bir gün o like, o beğenmeler geri gelirse ben yanacağım. Bütün beğenileri geri çekmem lazım.
Geri gelmez herhalde ya. Çünkü geçenlerde de konuşmuştuk ya. Elon Musk'ın sözde beğendikleri ortaya çıkınca bu özelliğin geri çekildiğine dair söylentiler var ama herhalde en azından Elon Musk Twitter'ı satmadığı, X'i satmadığı sürece geri gelmez diye umuyoruz.
Umarım. Ya da bir trollük yapıp abi birden açacak ve herkesin beğenileri ortaya yayılacak.
Umarım olmaz.
Tabii şimdi X dedik, pornografi dedik. X'in yapay zekası Grok'tan sansürsüz resimler geliyormuş.
Evet biliyorsun yapay zekanın belki de insanlar tarafından en çok kullanılan özelliklerinden biri metinden görsele çevirme ya da yazıdan görsele çevirme özelliği diyebiliriz. Grok 2 yayınlandı yakın zamanda. Geçen programlarda bahsetmiştik. X'in premium kullanıcıları zaten Grok'u kullanabiliyorlardı ama yazıdan görsele özelliği var mıydı? İnan bilmiyorum. Fakat en azından şu an Grok 2'de olduğunu biliyoruz ve tabii ki sen insanlara bunu sunduğunda, hele de Elon Musk bunu sunduğunda insanlar da şeyi denemişler. Bir sınırsızca ne yapabiliyoruz diye. Ben birçok özellikle Nintendo oyunu karakterinin veya Nintendo ile bağlantılı karakterin ellerinde silahla okul taradıkları, katliam yaptıkları görselleri gördüm açıkçası. Yani bu modele ürettirilen fotoğraflarda vahşet ve hatta çocuk pornografisi bile yer alıyormuş. Ve bunlar sansürsüz ve limitsiz bir şekilde veriliyormuş. Bazı kesimler doğal olarak bunu eleştirmiş yani. En azından bir sınır olsaydı keşke diye. Bazıları da demiş ki ne güzel işte. Hani diğer modellerde sansür vardı ve bu sansür sadece zararlı olan şeylere değil, aynı zamanda bazı siyasi ideolojileri empoze etmek amacıyla da kullanılıyordu demiş. Elon Musk da eleştirilerden etkilenmemiş. İnsanların biraz eğlenmesi için atılmış bir adım olarak nitelemiş, geçmiş.
Hangi tür insanların eğlencesi olduğunu ben sorguladım birazcık bunun. Elon Musk çok eğleniyor böyle şeylerle zaten. Onlar artık eminiz de yani. Umarım dünyanın sonunu Elon Musk getirmez.
Getirmez, getirmez. Böyle uç insanlar da lazım her zaman.
Doğru. Ama yapay zeka getirebilir. Herhalde bir 5-6 dakika oldu. Porno da porno devam ediyoruz pornodan arkadaşlar. Yapay zeka destekli pornografik içeriklere önlemler gelmeye başlamış.
Zaten hatırlarsın, böyle çıplak gösteren gözlük tarzı şeyler vardı bizim zamanımızda da. Hani böyle şeylerin olduğu iddia ediliyordu daha doğrusu. E şimdi tabii ne gibi araçlar ortaya çıktı? Bu fikre sahip insanlar yapay zekayı görünce dediler ki ya çıplak gösteren gözlük belki olmadı ama peki biz bunu yapay zekalı bir şeyde yapsak? Yani sen gidiyorsun, sözde merak ettiğinin veya hakkında fanteziler kurduğun birinin normal bir fotoğrafını bir web sitesine yüklüyorsun. O da sana üstünü soyup, yani sonucunda bir görsel üretip daha doğrusu sana şeyi sunuyor. Bak aslında çıplak hali bu diye. Bunu 12-13 yaşında olsam belki de kullanırdım bu arada. Ben gerçekten kullanan insanlara şey gözüyle bakmıyorum. Bunlar nasıl ahlaksızlar, böyle yani, bir şey olur mu gözüyle evet. Bakmıyorum. Ama bu olaylar tabii ayyuka çıkınca, özellikle ABD'de bu olaylar nedeniyle bazı okullardan uzaklaştırılan öğrenciler olmuş, öyle söyleyeyim. San Francisco şehir avukatının yaptığı açıklamaya göre en çok ziyaret edilen 16 tane yapay zeka destekli kıyafet çıkarma veya soyma sitesi diyelim, dava edilecekmiş. Bu sitelerin 2024 yılında 200 milyondan fazla tık aldığı söyleniyor.
2024 yılında.
2024 yılında bu 16 sitenin.
8 ayda 200 milyon tıklama almışlar.
Evet.
Demek ki yani biz burada Buğra'yı soysak milyonlarca dinleyici alacağız.
Ya beni mi soymak çözüm, onu bilemedim Meriç ama.
Ya birileri soyulmalı herhalde. Neyse.
Demek ki bu yöntem tutuyormuş. Biz yaparsak tutar mı bilmiyorum ama San Francisco şehir avukatı buna bir dur deme kararı almış ve bu sitelere karşı bir savaş açmış gibi görünüyor. Bu sitelerden biri yaptığı reklamda demiş ki dışarı çıkmakla uğraşmak yerine, kızları randevuya götürmekle uğraşmak yerine doğrudan çıplak halini görebilirsiniz diye bir de böyle reklam yapmış.
E peki yani tamam, hani ben daha çok şey için suçlamam siteleri. İşte birileri giriyor ve birilerinin çıplak halini görmeye çalışıyordu. Ama hani belki o kişinin kendi özel hayatının yayılması mümkün olabilir. Her ne kadar yapay zeka üretiyor da olsa bu tarz bir şeyle mi suçlanıyor bu siteler?
Siteler tam olarak özel hayatın gizliliğiyle suçlanmıyor ama hem federal hem de yerel düzeyde bazı yasaları çiğnemekle suçlanıyorlar. Bunlar da intikam pornografisi, sahte pornografi ve çocuk pornografisi olarak kategorilendirilmiş. Hatta bunlara ek olarak Kaliforniya'daki bir haksız rekabet yasası da çiğnenmiş. Şöyle ki bu yasaya göre internet sitelerinin faaliyetlerinin sebep olduğu zararlar sağladıkları faydalardan daha fazla. Yani bu da böyle bir haksız rekabet tarzı bir kanun grubuna giriyormuş sanırım. Yani evet, daha ağır suçlar da var en azından hani pornografik açıdan ama aynı zamanda rekabet tarafında da bazı suçlamaları varmış. Buradan mutlaka bir yaptırım gelecektir ve bu bir mihenk taşı olacaktır. Muhtemelen bu sitelere gelen yaptırım dünyanın başka yerlerinde de etkisini gösterecektir. Ben ilk kez demeyeyim ama hani çoğu kez bu programda hani her şeyin önü açık olmalı, olabildiğince hani ekstremler denenebilir diyoruz ama gerçekten böyle şeyler de kontrol altına alınmalı. Çünkü şunu düşün, işte 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşındaki kızların veya işte üniversiteye giden, hani yaşı fark etmez, sonucunda o bireylerin yapay zekayla bir şekilde çıplak görselleri üretiliyor ve bunlar yayılıyor. Ve bunu izleyen, hani buna bakan kişiler en başta anlamayabilir veya anlamak istemeyebilir ama sonucunda bunlar yayılıyor ve hoş değil. Umarım en kısa zamanda bunlara bir önlem alınır.
Umarım. Randevuya çıkın arkadaşlar. Öyle randevuya çıkmamak için böyle şeylerle uğraşmayın. Ya bir harcayın biraz paranızı. Yani bir çıkın bir randevuya.
Ya bir asosyal olmayın.
Asosyal. Bu zaten direkt asosyaller için, inseller için yapılan bir şey, çok belli. Yani. Şimdi bu haberimiz ABD'den de. Tabii bir diğer korkunç durum da yani ABD vatandaşlığın verisinin sızdırılması. Pornografik içerik üretiminden bahsettik yaparken şimdi de kişisel verilerin sızdırılması vesaire. Gayet aslında bunlar böyle iç içe olan şeyler. Neymiş bu haber, ne olmuş?
ABD bizi geriden takip ediyormuş diye yorumladım ben açıkçası.
İşte yargı bağımsızlığıyla ha bu kadar oluyor işte, bağımsız yargıyla.
Ya biz çünkü e-devletin verilerini açtığımız gibi sızdırdık. Açtık, dedik ki alın size bütün TCKN'ler, alın size bütün öyle. Telefon numaralı. ABD demiş ki Türkiye doğru yapıyor, biz niye sızdırmıyoruz? Şöyle gerçekleşmiş olay, National Public Data yani ulusal kamu verisi isimli bir güvenlik kontrolleri için kişisel verilerin satılması üzerine faaliyet yürüten şirket varmış. Bu şirkette de şahısların sosyal güvenlik numaraları gibi bir sürü detay yer alıyormuş. Fakat bu bilgilerin çoğu sızdırılmış. İlginç bir şekilde sızdırmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen National Public Data, bundan sonra NPD diyeceğim, bunun üstünü biraz kapatmış. Daha geçen haftalarda bir açıklama yapmış. Bleeping Computer diye bir yine bu işlerle ilgili haber yapan site bunun haberini yapmış. Demiş ki Dark Web'de bunlar dolaşıyor. Hani insanlar buna para istiyor. Bu bilgilere erişim için hani alıcı bulmaya çalışıyorlar diye. NPD de artık dayanamamış. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada demiş ki evet bu doğru. 2023 yılının Aralık ayında hatta denendi. Ama Nisan 2024 ve 2024'ün yazında veriler sonunda çalındı. Üçüncü parti kötü amaçlı insanlar tarafından diye. Hani kimin çaldığını da bilmiyorlar şu anda. Çalınan veriler arasında isim, soyisim, e-posta adresi, sosyal güvenlik numarası. Sosyal güvenlik numarasını ABD'deki TCKN olarak düşünebiliriz sanırım. Ve fiziksel adresler de yer alıyormuş. Hani fiziksel adres olması pek hoş olmamış. Yapılan tahminlere göre 2.9 milyar satırlık verinin çalındığı söyleniyor. Fakat tam olarak kaç kişi çalındı bununla ilgili bir açıklama yine yapılmamış. NPD biraz burada Intelvari bir yaklaşım sergilemiş diyebiliriz. Çünkü demiş ki emniyet güçleri ve hükümet yetkilileriyle çalışıyoruz ve gelişmeler oldukça kullanıcıları da yani daha doğrusu insanları da hani bilgilendireceğiz. Ama mesela veri sızıntısından etkilenen insanlar kimler? Bu insanlara ne gibi bir tazminat ödenecek? Veya NPD ile nasıl iletişime geçilebilir? Bu konu hakkında nasıl bilgi alınabilir? Bunların hiçbirini söylememişler. Ve yüzsüzce bir de utanmadan demişler ki ya kredi raporlarınızı bir dikkatle takip edin kendiniz hani şüpheli bir şeyleriniz falan olursa hani haber verin yetkililere diye. Bilmiyorum Meriç oldukça ağır duruyor. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl detaylara erişeceğiz bu konuyla ilgili.
Umarım benim verilerim de çalınmamıştır şu an hiçbir fikrim yok çalınıp çalınmadığı konusunda. Sadece Amerikan vatandaşları mı yani sonuçta benim burada kimliğim var.
Muhtemelen seninki de gitti.
Ah be.
Hem burada E-Devlet'ten çaldırdın, hem oradan çaldırdın. Bir de eşlerler, bir de senin Avrupa Birliği vatandaşlığın da var. Yakında orası da patlarsa.
Bulgaristan'da çoktan zaten onlar satılmıştır Bulgaristan'da. Hani çalınmamıştır. Güzel. 3 ülkede 3'te 3. Müthiş. Ben burada NPD'den şey açıklaması da beklerdim. Ya siz kimsiniz? Sizin verileriniz ne yapacaklar oğlum? Saçmalamayın lan falan şeklinde bir açıklama da gelebilirmiş bu arada yani. Ya sen çok mu önemli zannediyorsun kendini? Korkmayın ya bir şey olmaz falan şeklinde böyle. Zaten şey diyorlar ya düzenli olarak çalınıyor verileriniz burada. Telefon numaranız, her şeyiniz, eve gelen şeyler, kargolar vesaire. Çok şaşırtmadı. Bu niye bu kadar olay olmuş bilemedim zaten.
Yani Amerika olduğu için olabilir.
Olabilir. Hep olan bir şeymiş ama bu. Yani bizi uyarmışlardı. Buracığım, o zaman gel programımıza geri dönelim. Biraz da teknolojiden bahsedelim artık. Bu bölümde de bir teknoloji vermemiz gerekti çünkü. Hani teknoloji programıyız ya. Realme 320 watt şarj teknolojisi tanıttı. Neymiş bu teknoloji?
Bilmiyorum, sen şu anda telefonunun, tabletinin şarj sürelerinden şikayetçi misin ama özellikle Çinli telefon üreticilerinde bu konuda bir takıntı var. Adeta daha hızlı nasıl şarj edebiliriz yarışına girmiş durumdalar. Çinli telefon üreticisi Realme yeni bir şarj cihazı ve şarj teknolojisi tanıttı. İsmini Supersonic Charge koymuş. Bu sistemle birlikte 320 watt hızlı şarj yapılabiliyor. Ve bunu bir teknoloji gösteriminde sunmuşlar basına. 4420 mAh tamamen boş pili 0'dan 100'e 4 dakika 30 saniyede şarj etmeyi başarmışlar.
Abi iyi güzel verdiğin rakamları ama ben çok şey yapamadım. Bende bir şey uyandırmadı bu rakamlar. Şimdi bizim normalde bir pil kaç miliamper? İşte kaç watt şarj ediyoruz? 0'dan 100'e kaç dakikada çıkıyor bu piller? Benim hiçbir fikrim yok.
Şöyle Meriç, mesela başka cihazlardan dediğin gibi örneklendirelim. Samsung bir cihaz alsan bugün, Samsung'larda en hızlı şarj edebilme gücün 45 watt. Bu 4420 mAh neye denk geliyor? Mesela az sonra haberde bahsedeceğiz. Google'ın yeni telefonları tanıtıldı ve Pixel 9 telefonda 4600-4700 mAh bir pil var. Yani 4420 mAh bugün bir telefonun, ortalama bir telefonun bir pil kapasitesi diye düşünebilirsin. 45 watt yerine de hani Samsung'ların desteklediği en yüksek akım 45 watt. Onun yerine de 320 wattlık bir şarj hızı sunuluyor. Yani 320/45 yaklaşık 8 kata denk geliyor. Şu anda 320 watt şarjı destekleyen bir telefonu Realme tanıtmadı. Yani bu etkinliğinde bile şey demedi. İleride çıkaracağımız şu modellerde de 320 watt desteği olacak demedi. Şu anda piyasada geçen sene tanıttığı bir telefon var. İsmi de GT Neo 5. Bu telefon 240 watt ile şarj olabiliyor ve 4600 mAh'lik pili 0'dan 100'e 9,5 dakikada doluyor. Bu yalnız az önce dedik ya, Çinli üreticilerde adeta böyle bir savaş haline geldi diye. Realme bu alanda tek yatırım yapan ve ilerleme kaydeden marka değil. Redmi diye bir marka var.
Redmi'yi biliyorum ben sanki bir yerden.
Redmi Xiaomi'nin alt markası Meriç. Orada da mesela geçen sene Realme bu 240 watt'ı duyurduktan hemen sonra Redmi 300 watt'ı duyurmuştu. Ama mesela Redmi de 300 watt'la şarj edilen bir telefonu hiçbir zaman piyasaya sunmadı. Sadece bu şarj edebilme kapasitesini gösterdi. Şimdi Realme bunu 320 watt'a çıkarmış görünüyor. Fakat burada şunu da hesap etmek lazım. Evet, hızlı şarj edilebiliyor bu telefonlar belki. İşte hızlı şarj eden üniteler de var ama ne kadar hızlı şarj edersen bataryan da o kadar çabuk deforme oluyor. O kadar çok ömründen gidiyor. O yüzden hani belki şöyle durumlarda önemlidir. Gerçekten hani sıfırdan yüze çıkarman gerekiyordur. Ve istisnai olarak belki yılda bir, ayda bir kullanman gerekir. Evet, güzel bir şey ama ben açıkçası kendi cihazlarımda bile olabilecek en yavaş şarjı kullanıyorum ki pili olabildiğince uzun süre idare etsin beni. Nasıl bu kadar hızlı şarj olabiliyor bu cihazlar diye de bir soru gelebilir. Mesela Apple ve Samsung'un telefonları tek hücreli batarya kullanıyor. Ama OnePlus ve Realme gibi markalar çift hücreli bataryalar kullanıyorlar ve bu çift hücreler aynı anda, yani iki hücre olduğu için iki hücreyi de aynı anda şarj edebiliyor diye düşünebilirsin. Aslında burada bir paralel bağlama söz konusu olduğu için çok yüksek miktarlara ulaşılabiliyor şarj ederken. Zaten bu 4420 mAh'lik teknoloji gösteriminde tanıtılan batarya mesela 4 hücreliymiş. 4 hücreli olduğu için şöyle düşünebilirsin. 320/4 her hücre aynı anda 80 wattla şarj edilmiş. Samsung zaten bugün 45 wattla tek hücreli pillerini şarj ediyor en hızlı. Yani çok inanılmaz uçuk bir durum yok. Burada o hücre sayısını artırarak 320 watt'a erişmişler ki onu da zaten şu anda içine koyabildikleri bir cihaz görünmüyor. Ama ileride elbette daha verimli piller, işte daha uzun ömürlü pillerle birlikte 320 watt belki de bizim için standartlaşacak bir şey olabilir.
Eski telefonlarda pili kendimiz, pilin ömrü bittiğinde çıkarıp yenisini alıp takabiliyorduk, hatırlıyor musun onları? Ne oldu onlara? Niye değiştirdiler?
Çok güzel soru. Bununla ilgili zaten Avrupa Birliği de biraz çalışıyor Meriç şu anda. Değişmesinin 2-3 sebebi var. 1- Tasarım. Pili ne kadar entegre edersen tasarımına, telefonun da o kadar inceleşir. Veya telefonun içinde yer alan bileşenleri o kadar iyi dizayn edebilirsin, o kadar farklılaştırabilirsin. Bu 1. İkincisi, pilini çıkarılabilir yapmadığın zaman telefona şu anda aranılan işte toz geçirmezlik, su geçirmezlik gibi özellikleri ekleyebiliyorsun. Eski telefonları düşün, hepsi kapaklıydı. Zaten su ve toza dayanıklılık diye bir şey yoktu. Yani tasarım ve dayanıklılık açısından, gövdenin yekpareliği açısından pilin değiştirilememesi üreticiler için bir avantaj. Bir de bir özellik daha, bu biraz spekülasyona girecek ama pilin değiştirilememesi aynı zamanda kullanıcıya da yeni telefona geçmesi için bir teşvik gibi görülebilir. Ama hani kim 300 liraya pil değiştirmek yerine gidip 6000 liraya telefon alır? Bu rakamları tamamen hani örnek verdim. Piyasada bu rakamların olmadığını biliyorum ama orantı yapabilmek için. Ama o pili değiştirdiğinde Meriç, az önce bahsettiğim, sonucunda fabrikanın verdiği o sızdırmazlık garantisi gibi şeyleri de kaybetmiş oluyorsun bir yandan. Ya da en azından tamamen kaybetmesen de bundan bir ödün vermiş oluyorsun. Çünkü hiçbir zaman fabrika üretimi gibi bir yeniden montaj gerçekleşmiyor. Avrupa Birliği bunun üzerinde çalışıyor bu arada. Çünkü Avrupa Birliği diyor ki ki bu piller yüzünden telefonlar elektronik atık haline dönüşmeye başladı. Bizim bu elektronik atığı azaltmamız lazım. O yüzden bu pil olayına bir çare bulmamız lazım. Yakın zamanda sanırım bununla ilgili bir yasa da detaylı olarak gelecek. Yani pillerin kullanıcılar tarafından daha kolay en azından değiştirilebilmesi adına.
Abi gel biz Amerika'ya geri dönelim. Gittik Avrupalara falan, hiç gerek yok. Google yeni cihazlar ve yapay zeka özellikleri tanıtmış.
Google'ın bir etkinliği oldu Meriç. Ama burada hem cihazları tanıttı hem de yapay zeka özelliklerini tanıttı bu cihazlara entegre edeceği. Şimdi tanıttığı cihazlarda telefonlar Pixel 9 ailesi. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold'u tanıttı. 4 telefonda da işlemci aynı. Hepsinde Tensor G4 işlemci bulunuyor. Yani Google'ın kendi üretimi olan, daha doğrusu kendi tasarımı olan 4. nesil Tensor işlemcisi var. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro tıpkı iPhone'da olduğu gibi bu yıl artık aynı boyutta ekranlara sahipler. Eskiden Pro'da bir de böyle boyut falan değişiyordu. Onu da böyle iPhone modeline çevirmişler. Bence daha güzel olmuş. Aralarında şöyle farklar var. İkisinin de ekran boyutu eşit. 6.3 inç. Fakat Pixel 9 Pro'nun ekranı 1 ve 120 Hz arasında değişen tazeleme hızına sahip. Biraz daha parlak ve daha yüksek çözünürlüklü. Bir de Pixel 9'da 12 GB RAM varken Pixel 9 Pro'larda 16 GB RAM var. Pixel 9'da 128 ve 256 GB depolama varken Pixel 9 Pro'larda 128'den 1 TB'a kadar depolama seçeneği var. Burada Pixel 9 Pro Fold biraz daha farklı bir örüntü takip ediyor. Onda 256 ve 512 GB depolama seçenekleri var. Şimdi Pixel 9 Pro XL'e geldiğimizde ise onda 6.3 inç yerine 6.8 inç ekran var. Yine tıpkı iPhone aslında Pro Max'e yakın bir ekran boyutu. Ve Pixel 9 ve 9 Pro'daki 4700 mAh'lik pil yerine de 5060 mAh'lik bir pil kapasitesi var. Pro Fold'da ise dış ekran tıpkı Pixel 9 ve 9 Pro'daki gibi 6.3 inç ama bir telefonda rastlanan en büyük ekran boyutu olan 8 inçlik bir ekrana dönüşüyor, iç ekranı. Ve onda da pil kapasitesi Pixel 9'a ve 9 Pro'ya yakın 4650 mAh. Yani neredeyse aynı diyebiliriz. Kameralara gelelim. Pro Fold'u hariç tutuyorum. Tüm Pixel 9 telefonlarda 50 megapiksel geniş açılı ve 48 megapiksel ultra geniş açılı iki kamera var. Pro'da ve Pro XL'de bir de 48 megapiksel 10 kat optik ve 30 kat yazılımsal yakınlaştırma yapabilen bir tane daha kamera bulunuyor. Pro Fold'da ise biraz daha farklı bir kamera dizilimi var. 48 megapiksel geniş açılı, 10.5 megapiksel ultra geniş açılı ve 10.8 megapiksel 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen bir lens bulunuyor. Pro modeller 8K çözünürlüğünde 30 fps kayıt yapabiliyorlar. Normal Pixel 9 bunu yapamıyor. Pixel 9'un video yakınlaştırması 7 katken Pro modellerinde 20 kata kadar çıkıyor video sırasında. Fiyatlarına gelecek olursak Pixel 9 800 dolardan, Pixel 9 Pro 1000 dolardan, Pixel 9 Pro XL 1100 dolardan başlıyor. Fakat burada asıl pahalı telefon Pixel 9 Pro Fold 1800 dolardan başlıyor. Gerçekten inanılmaz pahalı bir cihaz.
Çok pahalı.
Ben açıkçası burada 1800 dolarlık bir telefonun 1000 dolarlık bir telefonla en azından aynı kamera dizilimine sahip olmasını beklerdim. Çünkü kamera çözünürlükleri inanılmaz düşük diğer modellere göre ve fiyatı da diğerlerinin 2 katı. Evet, anlıyorum, katlanabilir bir telefon, bunda daha fazla mühendislik var, maliyeti daha yüksek vesaire vesaire. Ama ben bir telefona 2 kat fiyat veriyorsam, kamera gibi önemli bir artık telefonlarda kıstas haline gelmiş özelliğin diğer telefonlarla aynı olmasını beklerim. Bu arada Google'ın cihazlardan sorumlu yöneticisi Rick Osterloh ile teknoloji editörü Michael Fisher bir röportaj yapmış. Burada Michael Fisher demiş ki ya siz hani fold telefon, katlanabilir telefon üretiyorsunuz ama Samsung ve Motorola gibi flip yani katlanınca küçülen bir telefon da üretecek misiniz demiş. Osterloh demiş ki ya bu pazarı Samsung ve Motorola gayet iyi dolduruyor. O yüzden şu anda bu pazara katlanınca küçülen bir telefon üretmek gibi bir amacımız ve planımız yok demiş. Telefonlar böyleydi Meriç. Bunların yanında iki cihaz daha tanıtıldı. Tıpkı Samsung'un etkinliği gibi düşünebilirsin. Bir tane saat ve bir tane de kulaklık modeli tanıtıldı. Saatin ismi Pixel Watch 3. Bu saat 41 ve 45 mm gövde seçenekleriyle geliyor. Bir önceki nesle göre çerçeveleri daha da daraltılmış ve ekran alanı daha da büyümüş bu şekilde. Bu saate Pixel Recorder özelliği eklenmiş. Bu da şu işe yarıyor. Sen saatinde mesela sesli mesajlar, sesli notlar alıyorsun ve bu notları Pixel telefonunda transkript halinde elde edebiliyorsun sonrasında yazılı şekilde. Aynı zamanda artık Pixel Watch'larda Ultra Wideband de olacak. Bu sayede destekleyen arabaları mesela saatinle açabileceksin. Normalde anahtarınla anahtarsız giriş yapabiliyorsun ya, artık saatinle de işte kapı koluna yaklaştırıp kilitlerini açabilecek ve arabayı çalıştırabileceksin. Aynı zamanda Pixel Watch'ta Nest Cam veya Doorbell uygulamalarını kullanıyorsan bildirimler saatine doğrudan gelecek ve saatin üzerinden kapı ziline takılı olan kamerada kapıyı çalan kişiyle konuşabileceksin ve işlerini halledebileceksin. Ve son özellik olarak çevrim dışıyken bile Google Maps'i kullanabileceksin saatinde. Yani spor yapıyorsan ve saatinde internet yoksa, LTE'li modeli kullanmıyorsan, çevrim dışıyken de Google Maps'i kullanarak istediğin yere ulaşabileceksin. 6 ay Fitbit Premium üyeliği de saatle birlikte gelecek ve sağlık metriklerini de kontrol ederek, takip ederek sana çeşitli tavsiyelerde bulunacak. Pixel Buds Pro 2'ye geldiğimizde, yani kulaklığa, Gemini yapay zekasına hazır ve uyumlu şekilde tasarlanmış ve bu sayede aktif gürültü engelleme desteğiyle geliyor ve aynı zamanda Tensor yapay zeka çekirdeği sayesinde telefonla aranda bir bağ kurarak Google'ın yapay zeka çözümlerine ulaşmanı sağlıyor. Ve yapay zeka sayesinde daha iyi bir aktif gürültü engelleme ve daha temiz çağrılar vaat ediyor sana. Aynı zamanda şöyle bir özellik de var. Mesela kulaklığın takılı, müzik dinliyorsun ama biri sana gelip konuşmaya başlıyor. Orada diyalogda olduğunu anlayıp hemen müziği kesiyor ve sonra diyalog bittiğinde müziği devam ettiriyor. Bu mesela Apple'ın sunmadığı bir özellik. Ne kadar bu arada isabetli çalışacaktır, onu da birlikte göreceğiz. Pixel Watch 3 349 ve 399 dolardan başlıyor. Çünkü hani değişen boyutları var. Küçük olan 349, büyük olan 399 dolar olacak. Ve LTE ile almak istersen, yani sim kart takılabilen, daha doğrusu eSIM olan versiyonuyla almak istersen 100 dolar daha fark ödemen gerekecek. Buds Pro 2 ailesi, Buds Pro 2 kulaklığı ise 300 dolardan satışa sunulacak Meriç. Burada tek eksik demeyelim de çok büyük bir önemli eksik var. Bu ürünler maalesef Türkiye'de satışa sunulmuyor.
Yani bunlar o zaman Amerika, Avrupa mı? Oradaki insanlar mı alabilecek?
Amerika, Avrupa ve yanılmıyorsam Uzak Doğu Asya'da, Kore ve Japonya'da, Avustralya'da vardır. Daha güzel yenilikler de tanıtıldı diyebiliriz. Tabii ki söz konusu Google ve etkinlik olunca yapay zekadan bahsetmesek olmaz. İstersen 10 maddede bu etkinlikte neler tanıtılmış, onlardan bahsedelim, olur mu?
Olur.
Birincisi, Apple'ın Kasım 2022'de iPhone 14 ile birlikte tanıttığı bir uydu acil yardım çağrısı desteği vardı. Bu şekilde sen eğer telefonunda hücresel bir çekim veya bağlantı olmasa bile, eğer uzak bir yerde mahsur kalırsan, başına bir iş gelirse uyduya doğrudan, hani uydulara bağlanarak acil yardım ekiplerine acil yardım çağrısında bulunabiliyordun. Hatta konumunu da atabiliyordun. İşte bu ilk kez Android ekosisteminde Pixel 9 ailesiyle geliyor ve Google demiş ki bu destek 2 sene bedava sağlanacak. Sonrasında hala bu özelliğe sahip olmak istiyorsan bir abonelik altında para ödemen gerekecek. Bu arada Apple'da da aynı şekilde işliyor. 2022'de tanıttı, evet, iPhone 14 ailesiyle, ama iPhone 14 ve 15 modeline sahip kullanıcılar 2025 Kasım'dan itibaren bu özelliği kullanmaya devam etmek istiyorlarsa onlar da abonelik ödemek zorunda kalacaklar. Ve belki senin ilgini çekecek bir şey geliyor. Google'dan Recall'a benzer bir özellik geliyor.
Ay, Recall mu yine ya? Bayağıdır konuşmuyorduk ya.
Ama bu Microsoft gibi çok ajan usulü çalışmıyor Meriç'cim. Şöyle, bu uygulamanın ismi Pixel Screenshot. Pixel ekran görüntüleri. Tamamen cihaz üzerinde çalışacağı söyleniyor yine. Ve Gemini Nano yapay zeka modeli sayesinde bu özellik çalışacak. Bak, ismi dikkat ettiysen Pixel Screenshot. Yani senin aldığın ekran görüntüleri üzerinden sadece görüntü işleme yapacak. Ekranını her an takip edip 2-3 saniyede bir ekran görüntüsü almak yerine biraz daha manuel bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreç sayesinde şöyle bir şey olacak. Mesela sen sevdiğin şeylerin ekran görüntüsünü alıyorsun. Arada işte faturalarını alıyorsun. Belki beğendiğin bir tişört oluyor, onu alıyorsun. Kız arkadaşına bir hediye bakıyorsun. Onların ekran görüntüsünü alıyorsun. Bunların hepsi Pixel Screenshot uygulamasına depolanacak ve Google'ın bu Gemini Nano isimli yapay zeka modülü bu ekran görüntülerinden özellik çıkarımı yapacak. Mesela sen diyeceksin ki ya ben geçenlerde bir tişörtün ekran görüntüsünü almıştım. Onun fiyatı ne kadardı diyeceksin. O tişörtün zaten etiketi üstünde ya, oradan hemen etiketten fiyatı çıkarım yapıp sana söyleyecek. Dolayısıyla burada Recall'dan en büyük fark ekran görüntülerinin otomatik alınmayacak olması. Dolayısıyla senin her anını takip ediliyorum duygusuyla geçirmene gerek kalmayacak. Pixel Screenshots sadece Pixel 9 cihazlarda sunulacak. Yani şu anda Android ekosisteminde bulunan başka telefonlarda olması gibi bir şey söz konusu değil Meriç. Bu da önemli bir nokta. Üçüncü özelliğe geldiğimizde yine Pixel 9 ürünlerinde yüklü olarak gelecek başka bir uygulamadan bahsediyoruz. Bunun ismi de Pixel Studio. Bu da Apple'ın Image Playground uygulaması gibi çalışacak. Yazıdan görsel üretme uygulaması. Ya sen diyeceksin ki bana bir kamp ateşinde Pixel Art'a dayalı bir manzara çiz. O sana çizip verecek. Ondan sonra sen onun üstünde tekrar yazıyla düzeltme yapacaksın. Diyeceksin ki ya bu kamp ateşini nehrin kenarında istiyorum. Ya da şunları ekle, şunları çıkar, stilini şöyle değiştir diye. Bunları düzeltebileceksin. Yine cihaz üzerindeki yapay zeka çekirdekleri ve Google'ın bulut tabanlı Imagen. Burada Imagen'la Image Generation'ın karışımı olan bir şakacı kelime Google oyunu yapılmış. Aynen, şakacı Google. Imagen 3 yazıdan görsele yapay zeka çevrim modelini kullanacaksın. Ve bu uygulamayı kullanmak için mutlaka internet bağlantısı gerekecek. İnternet bağlantısı olmadan yazıdan görsele bir üretim sağlayamayacaksın. Dördüncü özellik yine Apple'a benzer şekilde. Apple'ın hani Siri entegrasyonunda bahsetmiştik. İşte uygulamalardan iyi bir şekilde faydalanacak, ekranda olan biteni görecek demiştik ya. Tıpkı bunun gibi Gemini da artık uygulamada daha doğrusu ekranda olup bitenler hakkında destek verebilecek. Mesela sen bir video izliyorsun. Gemini'ye diyeceksin ki ya bu videoda Karadağ'daki 15 güzel restorandan bahsedilmiş. Bunları lütfen Google Maps'te bana işaretler misin diyeceksin ve Gemini bunu senin yerine analiz edip halledebilecek. Yani senin bütün videoyu izleyip de onları sonra tek tek not etmene gerek kalmayacak. Ve tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi, bunu da 5. özellik olarak sayabiliriz. Gemini telefonda yer alan uygulamaları da Apple'daki Siri gibi yönetebilecek. Mesela mesajları da yönetecek, başka bir yerden bilgi alması gerekiyorsa oraya erişip onu da alabilecek. Bunu da Gemini Flash 1.5 modeli sayesinde yapacağı söyleniyor. Bak, dikkat edersen bu arada bir Gemini Nano dedik, bir dedik ki Gemini Flash. Hani aslında Gemini'nin içinde de farklı modüller var. Birisi uygulamaları kontrol ederken, birisi cihaz üstünde çalışabilecek şekilde, birisi bulut üzerinde çalışıyor. Yani Gemini bütün yapay zekaya verilen isim ama o her bir fonksiyonu Gemini'nin farklı özel geliştirilmiş bir modeli yerine getiriyor. Belki bu özelliği seversin. 6. bir özellik var. Reimagine ya da yeniden hayal et isimli bir özellik. Magic Editor diye bir şey var. Magic Editor'a Reimagine özelliği geliyor ve bu özellikle birlikte çektiğimiz görüntüleri yazılı komutlarla düzenleyebileceğiz Meriç. Mesela şöyle düşün. Seni ben bir kırsalda çektim. Böyle yanında çimenler var, işte arkanda dağ manzarası ama böyle hava bir kapalı. Ben dedim ki, diyorum ki bu editörün içine, Magic Editör'ün içinde, bu fotoğrafın lütfen hava durumunu kapalıdan bulutsuza çevirir misin? Güneşliye çevirir misin diyorum. Ve o havanın ne olduğunu görüntüde algılıyor. İlk önce hani havayı algılıyor. Ondan sonra orayı mesela güneşli yapıyor. Ya da işte çimenler var ama çimenlerde böyle çiçekler açmamış. Sadece yeşil çimenler var. Ben diyorum ki ya bu çimenlere bir de şöyle papatyalar, sarı, kırmızı değişik çiçekler ekler misin? Oralara ekleme yapıyor. Sonra diyorum ki ya arkada dağ var ama şöyle dağdan da bir akarsu insin. Onu da yapar mısın? Onu da yapıyor. Ya da işte bakıyorum sen fotoğrafın biraz ortasındasın. Seni tutuyorum. Hani böyle parmağımla üzerine geliyorum. Ve o otomatik olarak seni seçiyor. Hani obje tanıma da yapıyor ve objeyi ayırabiliyor diğer şeylerden. Seni tutup mesela fotoğrafta başka bir yere koyabiliyorum daha güzel görünsün diye. Bunlar için de işte Reimagine özelliği olacakmış. Ve fotoğrafları çok da güzel bir şekilde düzenleyebileceğin gösterildi, söylendi. Umarım pratikte de kullanımı bu şekilde güzel olur.
Şey olacak mı? Mesela six pack istiyorum diyeceğim ve six pack koyacak mı bana?
Koyar.
Koyar mı?
Evet.
O zaman yani, beğenirim, o zaman kullanırım.
Bu arada gerçekten bu tartışmalar da var. Hani artık hangi fotoğraf gerçek, hangi fotoğraf ne kadar gerçek diye bu haberler verilirken çeşitli sitelerde de hani tartışmalar yaşanmış. Hani bu özelliğinden de bahsedilmiş. Zaten hani günümüzde insanlar bir sürü filtreler uyguluyor, bir sürü değişiklikler yapıyor. Şimdi yapay zekanın da desteğiyle bu değişiklikleri yapmak belki de saniye alacak. Evet, biraz... yalancı reklamcılığın önü oldukça açılmış gibi duruyor.
Biz programın başında boşuna demedik randevulara çıkın arkadaşlar diye, fotoğraflara kanmayın diye. Biz boşuna demedik. Bir bildiğimiz var.
Aynen öyle. Yine vizyonerlik desen var Meriç'ciğim.
Bu program çok çok farklı yerlere gidiyor vallahi yani.
İnşallah Aselsan mühendisleri gibi olmayız Meriç. İnşallah bir gece arabamızda intihar etmiş, süsü verilerek öldürülmüş bulunmayız yapay zeka lobisi tarafından.
Abi benim arabam yok. Böyle giderse uçak da kullanmam. Evimden de çıkmam. Ben her gün bu programı çekerim. Bütün dünyaya gerçek bilgileri yaymak benim artık görevim olur. Sponsorlar da birkaç bir şey atar herhalde.
Özellikle Haneke Faber'e dikkat etmek lazım. O bilenmiş olabilir.
Haneke Faber... Açıkçası bana bayağıdır scam call geliyor. Korkuyorum Haneke Faber arıyordur diye. Açmıyorum yani... Öyle böyle değil. Hani kefaber rüyalarıma giriyor artık.
Aman ona dikkat özellikle. Biz devam edelim vizyonerliğimize. Bir de Edmi isimli bir fotoğraf destek uygulaması olacak. O da şu. Şöyle düşün. İki arkadaşını çekiyorsun ve yanında hani fotoğraf çekmesini isteyeceğin kimse yok. Mesela aslında turistik bir yerdesin. Birlikte çekilmek istiyorsun 3 kişi. Ne yapacaksın? Ya selfie yapmaya çalışacaksın. O da seni zorlayacak, garip grip açılara neden olacak. Ya da böyle ayrı ayrı çekileceksin. Telefonu bir yere koymaya çalışacaksın vesaire. Google bunu artırılmış gerçeklikle çözüyor. Şöyle, sen ilk önce o iki arkadaşını çekiyorsun. Ama çekmeden önce de kamerayı hafif bir çevreyi taratacak şekilde döndürüyorsun. Yani kamera da çevreyi bir algılıyor. Sonra kamerayı sen sabit tutmaya devam ediyorsun. Arkadaşlarından biri geliyor ve sen gidip kameranın önüne geçiyorsun. Poz veriyorsun. Sonra kamera iki fotoğrafı birleştiriyor. Yan yana çekilmiş gibi oluyorsun bu şekilde.
Teknoloji be.
Yine yapay zeka sayesinde.
Her şey yapay.
Her şey yapay. Maalesef. Baklavalar gibi. Hem gerçek bak, yani hem yiyecek baklavalar hem de senin baklavaların gibi bu arada.
Tamam.
Benim çok açıkçası yani neden bunu anlatmışlar dediğim bir özellik var. Pixel Weather gelecekmiş. Yani cihaz üstünde çalışan Gemini Nano ile hava durumu özetleri verilebilecekmiş. Ama zaten bunu hava durumu programları, en azından benim kullandıklarım, zaten sağlıyorlar hali hazırda. Ne gibi bir farkı olacak açıkçası tam anlayamadım. Ve son iki özelliğe gelelim. Birincisi arama notları. Senle mesela bir arama yaptık Meriç. Ben seni aradım. Ve önemli bir iş aramasıydı. Ben burada elimde not almıyorum. arama notları uygulaması sayesinde arama notları bizim o konuşmamızı bana özetliyor. Aramadan sonra diyor ki bunları konuştunuz, bunlar oldu. Fakat diyebilirsin ki yani sen karşıdakinin haberi olmadan mı hani olacak bu, biraz hani özel hayatın gizliliği değil mi? Bunu düşünmüşler ve call notes, yani arama notları hem bulut tabanlı hizmetlere gönderilmeyecekmiş bu aramalar. Öyle çalışacakmış. Hem de aramadaki herkes zaten bilgilendirilecekmiş. Hani bakın bu aramada bu özellik kullanılıyor diye. Ve son özellik Gemini Live isimli bir sesli sohbet asistanı gelecekmiş. Tıpkı geçtiğimiz aylarda ChatGPT-4o'nun tanıtıldığı gibi, hani böyle gerçekten organik diyaloglara girebileceğin, işte sözünü kesebileceğin, sözünü kestiğin zaman yapay zekanın anlayacağı ve artık hani konuşmaya devam etmeyeceği ve konuşmaya çok akıcı şekilde sürdürebileceği bir sesli asistan olacakmış Gemini Live. Pixel Buds Pro 2 sahipleri de mesela Gemini ile kulaklıkları vasıtasıyla konuşabileceklermiş. Gemini Live, Gemini Advanced abonelerine özel olacakmış. Android cihazların hepsinde kullanılabilecek ve hatta iOS cihazlara, yani Apple cihazlarına da yakın zamanda gelecekmiş. Pixel 9 Pro veya Pro XL alanlara Google One AI Premium planı hediye edilecekmiş. Bunun içinde de Gemini Live var. Ama inan bana, benim bile şu anda kafam epey karıştı. Yani Google One AI Premium Plan var, Gemini Advanced aboneliği var, Gemini Live var. Bence Google'ın biraz daha bunu sadeleştirip isimleri falan da biraz daha derleyip toplayıp kullanıcılara sunması gerekiyor açıkçası.
Ya evet, biraz karışık. Ama yani çok güzel gelişmeler. Umarım İlerleyen dönemde ben de bunları kullanabilirim. Benim çok takip etmiyorum teknolojiyi bu konularda. İşte yeni bir şey çıkmış hadi alayım demiyorum ama bunları böyle konuştukça benim de böyle alasım geliyor. Vallahi yani şu an ilk müşterisi ben oluyorum bu programın. Neredeyse ben olacağım.
Ama sen bir Apple kullanıcısın. O yüzden sen...
Ya bunları da kullanırız. Bir sponsor beni görsün. Desin ki al şu ürünleri kullan desin. Ben seve seve kullanırım. Başımın üstünde taşırım. Alnıma yapıştırırım o ürünü ben.
Bir de anlatırsın doya doya.
Hem de ben derim Buğra ya derim. Neymiş bu ürün ya derim. Allarım ballarım kötü bile olsa. Yeter ki bizi görsünler kardeşim yani. Bak Ali diyor ki sponsorluk yolunda her şey mübahtır. Aynen öyle. Biz zaten bahsettik dedik. Ben dedim. Benim dedim vizyonum dedim para dedim. Ne dedim ben, öyle bir şey dedim. Ne dedim Buğra
sen,
ben?
Sen dedin ben parayı taparım. Başka bir
ben,
şey tanımam
ben, evet,
dedim.
Ben dedim para dedim. Para dedim yani. Biraz daha çocukluğuma gidip Age of Empires'tan bahsetmeni istiyorum.
Age of Empires mobil geliyormuş. Age of Empires 4 geçtiğimiz senelerde çıkmıştı. Çok uzun bir aradan sonra Age of Empires serisine tam sürüm yeni bir oyun eklenmişti. Bu arada çok güzel bir oyun. Microsoft'un Game Pass hizmeti kapsamında da oynayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Oynamak isteyenler mutlaka girsin. En azından campaign kısmında, yani oyunun hikaye, senaryo kısmında mesela savaşları gerçekten belgesel çeker gibi anlatmışlar. İşte o zamanki savaş ekipmanları, kaleler, bunlar nasıl işliyormuş, savaşlar nerede geçmiş, coğrafyaları. Çok da güzel kaliteli klipler de çekmişler aralara, yani gerçek belgesel tadında. Öneririm. Şu anda da artık Age of Empires Mobile geliyormuş. Bu Age of Empires Mobile zaten 2022'nin Ekim ayında Age of Empires'ın çıkışının 25. yılında duyurulmuştu. Geliştiriciliğini Team Studio Group ve World's Edge üstleniyormuş. Age of Empires Mobile 17 Ekim'de bu sene iOS ve Android cihazlara geliyormuş. Fakat ben görüntüleri izledim. Tabii ki hani yine bir strateji oyunu olma özelliğini taşıyor. Gerçek zamanlı strateji. Fakat biz dinleyicilerimizi yine de uyaralım. Mobil oyun olduğu için muhtemelen bol bol satın almalı, bol bol microtransaction göreceğimiz bir yapım olabilir. O konuda kendilerine hakim olsunlar, bir şekilde tutsunlar. Yapabiliyorlarsa mesela mobil cihazları üzerinden belki bazı bulut hizmetlerle normal Age of Empires'ı oynasınlar diyelim. Eğer hani Age of Empires'ı kaldıracak bir bilgisayarları yoksa bile, isim vermeyelim ama bir sürü streaming servisi var, oyun servisi, oralardan erişebilirler.
Ben şu mobil oyunları bir türlü alışamadım ya, olmuyor. Yani Niye bilmiyorum ya. Telefona çok oyun indiriyorum. Başlıyorum. Bir iki defa oynayıp çok küçük ya bu bana falan deyip sevemedim. Ama Age of'u deneyeceğim.
Telefon oyunlarını ben de açıkçası çok sevemedim. Hani aktif bir tablet kullanıcısı olarak hani büyük ekran da aslında kullanıyorum. Ama orada da hiç oyunlara giremedim ki normal hayatımda bilgisayarda ve konsollarda oyun oynuyorum açıkçası. Ama mobil dünya, yani mobil oyun dünyasında küçümsememek lazım. Özellikle bu microtransaction'lardan, yani oyun içi satın alımlar, oyun içinde satılan eşyaların küçüklüğü ve bunların parasının çok kolay çıkıyor gibi görünmesinden dolayı inanılmaz cirolara erişiyorlar. İnanılmaz getirileri var ve geliştirmeleri de oldukça kolay. Açıkçası geliştiricilere çok para bırakan ve bazı büyük ve yıllanmış stüdyoların bile salyalarının akacağı paralar kazandıran bir platform açıkçası. O yüzden bir yorum da yapamıyorum. Çok da küçümseyemiyorum çünkü iş modeli olarak çok başarılı.
Yok, ben küçümsediğimden değil. Ben oynayamıyorum yani. Ya mouse'u tutacağım. Ben o fareyi elleyeceğim oyun oynuyorken. Olmuyor öyle ekrana dokunayım edeyim.
Ama bazı mobil oyunlarda da özellikle Android tarafında klavye mouse desteği var. Belki bir deneyebilirsin.
Olabilir. Denenebilir.
Neyse, Age of Empires'la birlikte göreceğiz. Belki dönüş yaparsın.
Belki. Age of'u deneyeceğim kesinlikle. Vallahi abi, Brezilya'ya gittik, Çin'e gittik, Avrupa'ya gittik, Amerika'ya döndük. Bayağı bir konuştuk yine. Oradan çocukluğumuza gittik. Bayağı bir tur yaptık bugün dünyada. İşte bu zaten programın da amacı bu.
Dedikodumuzu da yaptık. Teknolojik, evet, yeniliklerden de bahsettik.
Aynen. Ya pornodan bile konuştuk yani.
Oldukça fazla.
Bu çok fazla konuştuk hatta bu bölümde. Buradan Ritüel'e de sesleniyorum. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim eklemek istediğim bir şey yok. Senin de ağzına sağlık.
Teşekkürler. Bir hatırlatmamızı yapalım bir kere daha. Haneke Faber istifa et.
Pat Gelsinger, sen de istifa et.
Lütfen. Lütfen yani bizi daha fazla yormayın. Bu hafta bir gelişme, bir bilgi, bir şey gelmedi.
İkisi de sessiz, muhtemelen bizim çağrılarımızı duydular ve üstüne bir şeyler düşünüyorlar diye umut ediyorum.
Ya da unutmamızı bekliyorlar. Bak, 30 yaşındayım, bu beyni öyle kolay unutmaz kardeşim. Unutmaz. Bu isimleri unutmayacağız biz. Abi, haftaya ikisinden de güzel haberler almamız dileğiyle kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar.
İstifaları bekliyoruz. İyi haftalar herkese.